sayfa 294. Uyguladığım en önemli teknikler 3 kategoriye ayrılıyor. A. Yorumlayıcı, B. Varoluşçu, C. Harekete geçirici. Bununla öğüt, tavsiye, itiraf ve affetme, çift terapisinde rol yapma, davranış değiştirme ve güvenlik eğitimini kastediyorum. Yorumlama bir aydınlatma tarzıdır. Davranışlarımızın çoğu farkında olmadığımız güçler tarafından kontrol edilir. Akıl hastalığının tanımı olarak bilinç dışı güçler tarafından idare edildiğimiz dereceye kadar akıl hastası olduğumuz söylenebilir. Psikoterapi, cin ile uyguladığım şekliyle karanlığı aydınlatmak için, zekanın ışığıyla psikolojik bölgeyi bilinç dışından geri istemek için çabalıyordu. Yorumlayıcı süreç, cininin hayatının aktif kontrolünü kazanmasını sağlamaya yardım etme çabasının bir aşamasıydı. Ne tür yorumlarda bulundum? Ne tür içgörü ümit ediyordum? Yorumların, içgörünün ve bilinç dışının yalnızca uzak geçmişe atıfta bulunduğu varsayılır çoğunlukla. Gerçekten Freud hayatının sonuna kadar bu başarılı terapiyi zihinsel aygıtı şekillendiren ve şu anda bilinç dışında kalan erken hayat olaylarının tamamen yeniden yapılandırmasına dayalı tutmuştur. Fakat cin ile çalışmamda geçmişi kazmaya çalışmadım. Tam tersine sürekli olarak bundan kaçındım ve geçmişe bakmaya çalıştığında cin'i direnç göstermekle suçladım. Cin'in bilinç altını keşfetmesine yardım etmeyi diledim ve geçmişini öğrenmeyi istemedim. Burada bir çelişki mi var? Bu tutumumu en iyi şekilde bilinç dışını iki koordinatı olan bir soyutlama olarak düşünmenizi isteyerek açıklayabilirim. Bir dikey, zaman sınırlı koordinat ve bir yatay, tarihsel olmayan çapraz koordinat. Dikey zaman sınırlı koordinat geçmişe ve geleceğe doğru uzanır. Zaman sınırlı tarihsel, gelişimsel koordinat tanıdık bir kavramdır. Uzun süre önce unutulan ya da bastırılan uzak geçmişteki olayların kişilik yapımızı şekillendirdiği ve davranışlarımızın çoğunu kontrol ettiği görüşüne çok az insan karşı çıkacaktır. O kadar belirgin olmayan şey ise henüz olmamışla geleceğe yönelik yansıtmalarımızla da kontrol edildiğimizdir. Kendimiz için koyduğumuz hedefler, diğerlerinin bize karşı davranmasına istediğimiz tarz, ölümün hayat üzerindeki perspektif görüntüsü, hatırlanma özlemi, ölümsüzlük ihtiyacımızla kabul edilen bütün farklı ve sembolik şekiller. Hepsi farkındalığın dışında olabilir ve hepsi içsel hayatımızı ve dışarıya yönelik davranışlarımızı derinden etkileyebilir. Geçmişin determinist itişleriyle itildiğimiz kadar geleceğin mıknatısıyla da çekiliriz. Fakat benim yorumlayıcı çabalarımın özel hedefi bilinç dışının yatay, tarihsel olmayan koordinatıydı. Zaman içinde herhangi bir anda hareketlerimizi ve duygularımızı etkileyen farkındalığımızın dışında çalışan güç katmanları bulunmaktadır. Örneğin, cini idealize ettiği imajının kendisinin hangi yönlerine değer vermesi ve hangi yönlerini bastırması gerektiğini belirleyen gurur sisteminin mantıksız sevgi ihtiyacının ve kendi haklarını savunmanın kötü ya da tehlikeli olduğu inancının yaptırımlarından etkileniyordu. Elbette ki bu bilinç dışı tarihsel olmayan güçlerin geçmiş deneyimlerle şekillendiğini söylemek mümkündür. Ama önemli olan bu değil. Zaman sınırlı nedensellik terapötik uğraşıda gerekli olmayan bir çerçevedir. Arkeolojik kazı, kaynağın ilk nedeninin araştırılması ilginç konulardır. Ama terapötik süreçle aynı anlama gelmemektedirler. Ancak ikisi de ilgisiz değildir. Zihinsel takip çoğunlukla terapistin ilgisini ve coşkusunu sürdürmeye hizmet eder. Değişikliğin en büyük kışkırtıcısının terapötik ilişkinin harekete geçmesi için hastayla terapisti yeterince uzun bir süre için birbirine bağlayan terapötik bir bağ oluşturmak amacıyla hastanın bağımlılığıyla birleşir. Kazı yapmayı ben de seviyorum. Ama eğer yapabilirsem merakımı askıya almaya ve şu anda cininin düşünce, duygu ve davranışlarını şekillendiren çok katmanlı güçlere, bilinç ve bilinç dışına odaklanmaya çalışıyorum. Yoruma yönelik çalışmalarımın çoğu aktarım etrafında dolaşıyor. Cininin benimle olan gerçek dışı ilişkisi, kendi haklarını savunmadaki isteksizliği ya da öfkesini ifade etmedeki yetersizliğini tartışmak yerine benimle ilişkilerinde ortaya çıktığı şekilde incelemeye çalıştım bu güçlükleri. Bu yüzden can sıkıcı bir şekilde cininin bana karşı olan duygularını ifade etmesini istedim sürekli olarak. İlk görevim Ginny'nin duygularının farkına varması ve daha sonra da bunları ifade etmesine yardımcı olmaktı. Başlangıçta dolaylı kanıtlara güvenmek ve sonra duygularından sonuç çıkarmak zorundaydım. Bana karşı olan her türlü güçlü duygusunu inkar ediyor ama seanstan bir gece önce düzenli şekilde uykusuz kalıyor ya da paniğe kapılıyor. Seanstan hemen önce ya da hemen sonra migren ağrısı oluyor ya da ofisime gelirken yolda kusuyor. Seans iptal ettiğimde hiç tepki vermiyor. Ama bir sonraki seansı ya kaçırıyor ya da geç kalıyor veya düşüncesizliğim yüzünden beni cezalandırmak için suçluluk duygusuyla hemen depresyona giriyor. Sıklıkla bana ulaştığı en zengin damar fantazileri oluyor. Carl onu terk ediyor, ben onu ormandaki bir kulübeye götürüyorum. Onunla ilgileniyorum, doyuruyorum. Cinsel oyunlar için asistanımı ona gönderiyordum. Genellikle reddetse de bunlar onun fantazileri ve bu yüzden onun arzularıydı. Elimden gelen her şekilde izlemeye çalıştım bu fantazileri. Bana karşı olan davranışları konusunda onunla sürekli olarak yüzleştim ve risk almaya cesaretlendirdim. Neden benim fikirlerime karşı çıkamıyordu? Bana soru soracak mıydı? Benim için mi güzel giyinmişti? Bana karşı olan hayal kırıklığını ifade edebilir miydi? Bana kızabilir miydi? Benimle ilgilendiğini söyleyebilir miydi? Daha sonra birincil teknik olarak davranış değişikliğinin değerinden söz edeceğim. Burada davranışı yorumlayıcı yaklaşıma hizmet amacıyla kullandım. Korktuğu şeyleri yapmaya cesaretlendirerek itiraz eden korkutucu bilinç dışı güçlerin farkına varmasını umuyordum. Bu yüzden yorumlar yaptım. Bunları yaparken başlangıçta görmezlikten geldiği duygularını geri getirmesine yardımcı olmak, sonra davranışları için düzenli global kalıplar önermek, daha sonra da bu kalıplara emir veren bilinç dışı varsayımları anlamasına yardım etmek amacındaydım. Fakat içgörü, hatta mükemmel aydınlanma bile yeterli değildir. Değişiklik isteği gerektirir. Daha önce istencin anlaşılması zor yapısını tanımlamış ve bütün tekniklerin öyle ya da böyle istenci uyandırmayı ve güçlendirmeyi amaçladığını öne sürmüştüm. Bu istenç değişmek, büyümek ve en önemlisi de özellikle Ginny için istenç istenciydi. Yoruma yönelik teknikler çoğu kez istencin canlandırılmasında atılan ilk adımlardır. İlk olarak bireyin hayatın içinde sürüklenmesine neden olan akıntının farkına varmasına yardım ederiz. Hareketsiz bir nesnenin bir ağaç, ev, silo, terapist, yolculuk eden hastanın hareket halinde olduğunu ve bunun kendi iradesiyle olmadığını anlamasına yardım etmesi gerekir. Akıntının varlığı kabul edildikten sonra seans boyunca hastaya akıntının gücü ve yapısını ölçmesine yardım edilir. Ve böylece isteğin yokluğunun ve onun yerini alan güçlerin farkına varır. Bilgi hakimiyete giden ilk adımları sağlar. Varoluşçu ve harekete geçirici teknikler isteğin gelişimi ve olgunlaşmasında daha öte adımları sağlar. Varoluşçu teknikler filizlenme sürecini teşvik ederken harekete geçirici teknikler yüzeye çıkan filizi yukarı doğru yöneltirler. Önce varoluşçu tekniklere göz atalım. Bu terimi tırnak içinde veriyor ve korkuyla kullanıyorum. Çünkü artık belirsiz hale geldi ve çok genelleşti. Akademik cübbe ya da yargıç tokmağı gibi asalet katması için her olaya taşınıyor. Bu yüzden mümkün olduğunca kesin olmaya çalışacağım. Varoluşçu derken yaşam yanlısı olan, determinist ve indirgemeci olmayan, varlığın hediyelerine, olumsallığa, hayatın anlamı ve amacına, isteğe, karar ve seçime bağlılığa, tutumlar ve hayat perspektifindeki değişikliğe odaklanan bir yaklaşımdan söz ediyorum. Standart varoluşçu teknikler dizisi yoktur. Tam tersine yaklaşım tanım itibarıyla teknik olmayan yönelimlidir. Bu tartışmanın amacına uygun olarak Ginny'nin başını bu tür konulara doğru çevirmek için kullandığım her yöntemi varoluşçu teknik olarak kabul ediyorum. Bu yaklaşım ve istencin gelişimi arasındaki ilişki nedir? Herkesin kabul ettiği üzere belirli ve sistematik değil. Yoruma yönelik çabalarımla Ginny'nin isteğinin önündeki engelleri kaldırmaya, karşı istencinin işbirlikçilerini zayıflatmaya çalıştım. Bu çabaları düzenli, yöntemli bir tarzda tanımlayamam. Toprağı gübrelediğimi ve istencin doğumunun ebesinin ben olduğumu söylemek zorundayım. Ginny'nin doğmamış istencinin rahim içindeki tekmelerini fark etmesini sağlamak için çok çeşitli yöntemler kullandım. geleceğinde söz ve seçim hakkı olduğunu tekrar tekrar söyledim. Kendisinden sorumluydu. Diğerlerine kendisini tanımlama hakkı veriyordu. Fakat bu hareket bile seçime bağlıydı. İnandığı kadar çaresiz değildi. Hayat görüşüne birçok şekilde meydan okudum. İçinde bulunduğu mevcut zor durumuna farklı bir görüş açısından, uzun hayat çilesi perspektifinden bakamaz mıydı? Özdeki cini neydi ve yüzeydeki neydi? Esaslı olmayan, gelip geçici bir şey, hayatının sonunda anlamsız nokta olacak bir şey. Gelecek neydi? Sadece konuşmaya, harekete geçmeye cesaret edemediği için 10 yıl sonra hala sevgisiz, verimsiz bir ilişki içinde olmayı mı istiyordu? Ya ölüme ne diyordu? Öleceğini bilmek kendisine hayattaki temelde önemsiz olan olayların cezirinden kurtarmasına yardımcı olamıyor muydu? Onu azarladım ya da şok etmeye çalıştım. Mezar taşına ne yazılmasını istersin? Bay Flood'un İngilizce dersinde çakan cini burada yatıyor mu yazılsın? Hayatının anlamı bu mu? Değilse çık bundan, bir şeyler yap. Günlük olaylar enerjini tüketiyor. Bütün hayatının perspektifini kaybettiğinde istencini gömüyor ama yalnızca sen bu olayların senin varlığının merkezi olduğunu düşündüğünde gerçekleşiyor bunlar. Kendi kaynaklarınla yeneceksin bunları. Eğer yalnızca dinler ve kendi içinin derinliklerine bakarsan bu olayların ve senin onlara karşı tepkilerinin senin hizmetinde olduklarını göreceksin. Dünyayı, olayı, tepkiyi sen oluşturuyorsun. Hepsi varlıkları için sana bağlı. Sen yaratmadan hiçbir şey oluşmaz, hiçbir şey meydana gelmez. Bir olay ya da kişi seni nasıl kontrol edebilir ki? Onları sen meydana getiriyor, onlara kendinden fazla güç yüklüyorsun ve bu gücü onlardan alabilirsin çünkü sana ait. Her şey senin istencinden doğuyor. Bazen kendimi cinlinin teneke çatısına yağan yağmur gibi hissediyorum. Bir kere de her yönden su fışkırtmayı istiyorum ona. Onu sırılsıklam etmek istiyorum. Ama sadece içinde cininin benim bütün arzularıma uyacağı nöral bir anastomoz oluşturmamak için kendimi durdurmak zorundayım. Psikoterapötik açmaz, önerdiğim şeyi yap ama kendin için yap. Yoruma yönelik ve varoluşçu tekniklerin yanı sıra ciniye uyguladığım terapinin önemli üçüncü bir yüzü daha vardı. Ben buna harekete geçirme diyorum. Ama başka isimler de verilebilir. Davranış değiştirme, davranışsal manipülasyon, duyarsızlaştırma, şartlanmayı giderme vesaire. İşimin bu kısmını tarif etmek hoşuma gitmiyor. Bundan çok az gurur duyuyorum. Cini ve beni küçültüyor. Cini değerini kaybediyor, bir nesne haline geliyor. Davranışını değiştirmem gereken bir nesne. Ama cinide oluşan her türlü değişikliğin kesinlikle bu teknikler yoluyla gerçekleştiğini iddia edecekler var. Ve bir araya toplayacakları iddialar zorlayıcı olacaktır. Bu yüzden bu işi halletmeliyiz. Davranış terapisi öğrenme teorisine temel alan bir yaklaşımdır. İçgüdüyü temel alan psikanalizden bile daha mekaniktir. İçgörüye, kendini tanımaya, bilince, anlama, kısacası insanlığımızın özünü oluşturan çoğu şeye aldırmaz. İnsanı kişiliksizleştirmek için açık bir komplo değildir. Bunun nedeni sadece bir davranışçının iddia edeceği şekliyle açıklarsak bu süreçlerin değişiklikle bir ilgisi yoktur. Canlıların daha aşağıdaki türlerinde olduğu gibi insanlarda da belirli, açık ve ölçülebilir süreçlere göre öğrenme gerçekleşebilir. Bu öğrenme, edimsel şartlama, belirli davranışların ödüllendirilmesi, iptali ya da cezalandırılması, model alma, değer verilen bazı kişilerin taklit edilmesi, klasik şartlama ilkeleriyle eleştirel bir uyarıcı ve ilgisiz birisine zamansal ve mekansal yaklaşma, dünyasal ve pasif ve kabul edici tutumun tersine aktif deneme ve hata yapma tutumu yoluyla gerçekleşir. Psikopatoloji uyumsuz ve katı olan bir davranışın öğrenilmesidir. Eski davranışların değiştirilip yerine yenilerinin öğrenilmesi süreci olan psikoterapi, öğrenme teorisinin katı ilkelerine göre ilerler. Açıklayabilmek için bu tekniklerin uygulamasına kısaca bir göz atalım. Bir hastanın sınırlı, belli, tek bir problemi olduğunu düşünün. Yılanlardan mantıksız bir şekilde korkmak gibi. Ve bahçıvan olduğu için bu semptomun engelleyici olduğunu ve terapi motivasyonunun yüksek olduğunu da düşünün. Davranışçı terapist, hastayı yavaş yavaş çok az anksiyete yaşayacağı bir ortamda korktuğu uyaranla karşı karşıya getirecektir. Derin kas rahatlatması güçlü anksiyetenin oluşumunu engellemektedir. Bu yüzden sıklıkla hipnozla oluşturulan derin bir kas rahatlığı içindeyken hastadan bir yılan resmine baktığını hayal etmesi, sonra 100 metre ötede bir yılan gördüğünü düşünmesi, sonra biraz daha yakında hayal etmesi, sonra bir yılan resmine bakması ve birkaç saat sonra da son olarak bir yılana bakması ve belki de dokunması istenir. İlke basittir. Daha önce tehlikeli olduğu düşünülen bir uyarana son derece güvenli şartlar altında maruz kalmak korku tepkisine engel olmaktadır. Eğer defalarca tekrarlanırsa uyaran korku dizisi kaybolur ve yeni öğrenilen şey terapistin laboratuvarının ya da ofisinin dışına, ev ortamına taşınır. Model almada teşvik edilir. Örneğin terapist hastanın yanında büyümüş otların içinde yürüyebilir ya da bir yılanı elleyebilir. Temel bir örnek kullanarak işlemi çok basitleştirdim ama amacımız için bu yeterli. Şimdi öğrenme teorisi tekniklerinin cin ile çalışmama nasıl dahil olduğunu düşünelim. Kendini ifade etme konusunda mantıksız bir korkusu ya da fobisi vardı. Eğer haklarını savunursa ya da öfkesini ifade ederse veya sadece bir fikre karşı çıkarsa korkunç bir şey olacakmış gibi davranıyordu. Bizim test laboratuvarımız ilişkimizdi. Korku tepkisini yok edecek güven, karşılıklı saygı ve yargısız bir kabulü içeren bir çevre oluşturmaya çalıştım. Sonra Ginny'yi korktuğu uyarana maruz bıraktım. Bunun için Ginny'yi ağır adımlarla kendi haklarını bana karşı savunmaya teşvik ettim. Bu teşvikin şekli her türlü yumuşak söz kullanma, rehberlik ve ikna etmeden model oluşturma, talep etme ve ultimatum vermeye kadar değişiyordu. Bazen şakacı, neşeli amcayı, bazen ısrarcı, sokratik bir yapışkanı, bazen katı, talepkar bir diktatörü, bazen de boks ringinde Ginny'yi destekleyen yardımcıyı oynuyordum. Yüzeye çıkmasını, bana soru sormasını, zamanında çalışmaya başlamamı istemesini, ona daha uygun bir saat talep etmesini, bana karşı çıkmasını, bana kızmasını, bana karşı duyduğu hayal kırıklığını söylemesini istiyordum. Söylemediği şeyleri ben söylüyordum. Senin yerinde olsaydım hissederdim. Haklarını savunduğu zaman, ki bu çok yavaş ve zayıf bir şekilde oluyordu, bunu iyi karşılıyordum, güçlendiriyordum. Öğrenmenin aktarımı ya da genelleştirilmesi bir sonraki ödevdi. Carl'la küçük adımlar atmasını istiyordum. Onunla rol yaparken Carl'la oynuyor, benzin parasından ev işlerine kadar uzanan konularda minik yüzleşme provaları yapıyorduk. Bu güvenli hareketlerin her biri sadece benim kabulümle değil, fantazisini kurduğu korkunç olayların ortaya çıkmayışıyla da takviye ediliyordu. Şimdiye kadar olan bütün tehlikeli hareketler benim ofisimin güvenliği içinde yapılmıştı. Daha sonra dışa dönük büyük adım geldi. Carl'la olan görüşmelerimiz. Şüphesiz potansiyel olarak tehlikeliydi. Ama yine de benim varlığım olmadan yapılacak bir yüzleşmeden daha az tehlikeliydi. Elbette ki Ginny'yi kendini savunmaktan korkmaya karşı duyarsızlaştırmadan daha fazla davranışçı olan değişimler de vardı. Ginny birçok şekilde kendisi olamıyordu. Yalnızca oyun oynarken seviliyor ya da kabul ediliyordu. Üzüntüsünü, ayrılma korkusunu, derin boşluk duygusunu, aşkını dile getiremiyordu. Bana her şeyi göstermesini istedim. Beni dene dedim. Seninle kalacağım, seni dinleyeceğim, seni bir bütün olarak kabul edeceğim. Bu şekilde görülen terapi, dikkatle hazırlanmış bir elbise provası, görevi kendisini gereksiz göstermek, kendisini yok etmek olan işti. Ama şüphesiz daha fazlası vardı. Kaderini kabul etmeyi reddediyordu. Çerçeve çözülmüştü. Aktörler rollerinde var olmaya başlamışlardı. Yönetmen davranış mühendisi olarak kalmayı reddediyordu. Ginny'ye uyguladığım terapinin arkasındaki teori, teknikler ve mantık konusunda bu kadar söz yeter. Bu işi mümkün olduğunca geciktirdim. Ya terapist, ben, dramadaki diğer aktör ne durumdaydı? Ofisimde ünvanımın, yorumlarımın, Freudyen sakalımın, delici bakışlarımın ve yardımsever duruşumun arkasına saklanıyorum. Bu kitapta açıklamalarımın, kavramlarımın, rapor verme ve edebi çabalarımın ardına saklanıyorum. Ama bu kez çok ileri gittim. Eğer inziva bölgemden zarafetle çıkmazsam analitik meslektaş eleştirmenlerimin çıkaracağı kesin. Konu tabii ki karşı aktarım. Birlikte geçen hayatımız sırasında Ginny bana mantıksız bir şekilde bağlıydı. Beni gerçek dışı bir şekilde değerlendirmesine dayanıyordu bu bağ. Peki ama ya benim onunla ilişkim? Benim kendi bilinç dışı veya çok az bilinçli ihtiyaçlarım Ginny'yi ve benim ona karşı olan davranışımı, algılayışımı ne dereceye kadar belirliyordu? Onun hasta ve benim de terapist olduğum tam olarak doğru değildi. Bunu ilk olarak Londra'da geçirdiğim izin yılında fark ettim. Zamanımla ilgili bir talep yoktu ve yalnızca grup terapisiyle ilgili kitabım üzerinde çalışmak istiyordum. Görünüşe göre bu yeterli değildi. Gittikçe depresif ve huzursuz bir hal alıyordum. Sonunda iki hastanın tedavisini üstlendim. Bunu onlarınkinden çok kendi iyiliğim için yapıyordum. Kim hasta, kim terapisti? Ben onlardan daha problemliydim ve sanırım birlikte çalışmamız sırasında ben onlardan daha çok fayda gördüm. 15 yıldan uzun bir süredir şifa veriyorum. Terapi benlik imajımın özü haline geldi. Bana anlam, meşguliyet, gurur, ustalık sağlıyor. Böylece Ginny ona yardım etmeme izin vererek bana yardım etti. Ama ben de ona çok yardım etmiş olmalıyım. Hem de çok. Ben Pygmalion'dum. O da benim Galatam. Onu değiştirmek, başkalarının başarısız olduğu yerde başarılı olmak ve şaşırtıcı derecede kısa sürede başarılı olmak zorundaydım. Bu kitap uzun gibi görünse de 60 saatlik terapi oldukça kısa bir terapi süresidir. Mucize işçi. Evet, buna sahip çıkıyorum ve bu ihtiyaç terapi içinde sessiz kalmadı. Bunu insafsız bir şekilde zorladım. Birkaç saatliğine bile olsa rahatladığında bile hayal kırıklığımı ifade ettim. İyileş diye bağırdım ona. Annen ya da Karl'ın iyiliği için değil, kendin için iyileş. Ama çok yumuşak bir şekilde şunu da söyledim. Benim için iyileş. Şifa vermeme, kurtarıcı olmama, mucize işçi olmama yardım et. Beni duydun mu? Ben kendimi zor duydum. Terapinin benim için belirgin başka bir anlamı daha vardı. Ben Ginny olmuş ve kendimi tedavi etmiştim. O benim her zaman olmayı istediğim yazardı. Onun cümlelerini okurken aldığım zevk saf estetik takdiri aşıyordu. Kendimi meydana çıkarmak için onu meydana çıkarmaya çabalıyordum. Terapi sırasında kaç kez 25 yıl önce lisedeki İngilizce sınıfıma, kompozisyonlarımı sınıfa okuyan yaşlı ve yıpranmış Bayan Davis'e, beni utandıran şiir defterlerime, hiç var olmayan Thomas Wolfe'umsu romanıma geri dönmüştüm. Beni kendi kendime hiç cesaret edemeyeceğim bir yolda bir kavşağa geri götürmüştü. Bu yoldan onunla geçmeye çalıştım. Keşke Ginny daha derin olsaydı dedim kendi kendime. Neden taşlama ve parodiyle tatmin olmak zorunda? Bu yetenekle ben neler yapardım? Beni duyuyor muydu? Şifa veren hasta, kurtarıcı, Pygmalion, mucize işçi, henüz gerçekleşmemiş muhteşem yazar. Evet, bunların hepsi ve dahası da var. Ginny bana karşı güçlü olumlu aktarım geliştirdi. Zekama, gücüme aşırı değer verdi. Bana aşık oldu. Bu aktarımla çalışmayı, bunu aşmayı, terapötik anlamda faydalı bir yolla çözmeyi denedim. Ama kendime karşı da çalışmam gerekiyordu. Zeki ve kudretli görünmeyi istiyorum. Bu çekici kadının bana aşık olması önemli. Ve böylece ofisimdeki birçok koltukta oturan birçok hastaydık biz. İçimdeki parçalara karşı mücadele ettim. Diğer parçalarla olan çatışmada Ginny'nin parçalarıyla ittifak kurmaya çalıştım. Kendimi sürekli olarak izlemek zorunda kaldım. Kendime kaç kere sessizce sordum. Bu benim için miydi yoksa Ginny için mi? Sık sık kendimi Ginny'nin bana karşı olan aşkını kışkırtmaktan başka bir işe yaramayacak olan baştan çıkarmalarla meşgulken yakalıyorum. Kendi dikkatli gözlerimi kaç kere kaçırdım. Ginny için onun benim için olduğundan çok daha önemli hale geldim. Bu bütün hastalar için böyle. Tersi nasıl olabilir ki? Bir hastanın yalnızca bir terapisti vardır ama bir terapistin birçok hastası. Bu yüzden Ginny hafta içinde beni rüyasında gördü. Benimle hayali sohbetler yaptı. Tıpkı benim analistim yaşlı Oliver Smith'le, Tanrı onun güçlü kalbini korusun, konuştuğum gibi. Ya da onun yanı başında olup her hareketini izlediğimi hayal etti. Ama dahası var. Doğru, Ginny benim fantazi hayatıma nadiren girdi. Seanslar sırasında onu düşünmedim. Onu hiç rüyamda görmedim ama onunla derinden ilgilendim. Sanırım duygularımın tamamen farkında olma izni verdim kendime. Bu yüzden kendimle ilgili bu şeyleri garip bir şekilde anlamış olmalıyım. Birçok ipucu vardı. Carl'a karşı kıskançlığım, Ginny seans kaçırdığında duyduğum hayal kırıklığı, birlikte olduğumuzda hissettiğim sıcak ve rahat duygular, sıcak ve rahat doğru sözcükler tam olarak cinsel anlamlı değil ama hiçbir şekilde hafif de değil. Bütün bunlar kendini gösteriyordu. Bunları bekliyor ve tanıyordum. Ama beklemediğim şey karım bu ilişkinin içine girdiğinde duygularımın patlamasıydı. Terapi sona erdikten sonra Kaliforniya'daki görüşmemizden daha önce söz etmiştim. Ginny gittiği zaman suratıma sıktı. Genel bir sinirlilik hali içindeydim ve karımın görüşmemiz hakkında konuşma davetini asık bir yüze reddettim. Ginny ile yaptığım telefon konuşmaları genelde kısa ve kusursuz bir şekilde profesyonel olmasına rağmen karımın odadaki varlığından sürekli olarak rahatsız olmuştum. Karşı aktarımıma yardımcı olması için karımı ilişkimizin içine benim davet etmiş olmam bile olası. Ama yine de emin değilim. Karım genellikle çalışmalarımı düzeltmeme yardım eder. Eğer birisi Ginny ile yüceltilmiş bir ilişkinin tam ortasında bulunduğum sonucuna varırsa, bütün bu tepkiler anlaşılır hale gelir. Ginny'nin olumlu aktarımı terapiyi birçok yönden karmaşıklaştırdı. Daha önce Ginny'nin büyük oranda benimle olmak için terapide bulunduğunu söylemiştim. İyileşmesi bana veda etmesi demekti. Böylece beni kaybetmeyecek kadar kötü ama beni hayal kırıklığıyla uzaklaştırmayacak kadar da iyi kalarak bensizliğin büyük çorak ülkesinde belirsizlikle kalıyordu. Ya ben? Ginny'nin benden ayrılmasını önlemek için ne yaptım? Bu kitap, Ginny'nin eski randevu defterimde adı yarı unutulmuş bir hasta ya da manyetik bir ses bandında kaybolmuş bir ses olarak kalmayacağını garanti altına aldı. Hem gerçek hem de sembolik anlamda sona ermeyi yendik. İlişkimizin bu ortak çalışmayla mükemmel hale geldiğini söylemek çok fazla ileri gitmek mi olur? O halde şifa veren hasta, kurtarıcı, Piglimon, doğmamış yazar listesine Lotario ve aşığı da ekleyelim. Ama hala göremediğim ya da görmediklerim de var. Karşı aktarım hep vardı. Sanki Ginny'yi ardından görmeye çalıştığım bir peçe gibiydi bu. Bu peçeyi elinden geldiği kadarıyla çekiştirmeye, arasından bakmaya, işimize engel olmasına izin vermemeye çalıştım. Her zaman başarılı olmadığımı biliyorum. Aynı şekilde mantıksız taraflarımı, ihtiyaçlarımı ve isteklerimi tamamen zapt etmemin de terapiyi ilerleteceğini de sanmıyorum. Karşı aktarım şaşırtıcı bir şekilde işimizin başarılı olmasını sağlayan enerji ve şefkati sağladı. Terapi başarılı mıydı? Ginny önemli bir değişiklik yaşadı mı? Yoksa aktarım iyileşmesi mi görüyoruz? Ginny sadece nasıl farklı davranacağını, artık içselleştirdiği Doktor Yalom'u nasıl memnun ve teskin edeceğini mi öğrendi? Okuyucu bunu kendisi değerlendirmek zorunda kalacak. Ben çalışmamızla tatmin oldum ve Ginny'nin ilerleyişi konusunda iyimserim. Geriye kalan bazı çatışmalı alanlar var ama ben bunlara ılımlı yaklaşıyorum. Terapist olarak her şeyi benim yapmam gerektiği düşüncesinden uzun süre önce vazgeçtim. Önemli olan şu ki, Ginny artık çözüldü ve yeni deneyimlere karşı açık bir tavır takınabilir. Değişmeyi sürdürme yeteneğine inanıyorum ve bu görüşüm en objektif ölçümlerle destekleniyor. Şu anda Carl'la olan ve her iki taraf içinde yavaşlatıcı ilişkisi bitti. Aktif bir şekilde yazıyor. İlk kez sorumlu ve mücadeleci bir işte iyi bir şekilde çalışıyor. Çocuk parkı işçisi ya da levha taşıyan trafik görevlisi arasında büyük fark var. Sosyal bir halka oluşturdu ve yeni bir insanla daha tatmin edici bir ilişkiye girdi. Gece panikleri, ayrılmaya dair korkutucu rüyalar, migren, şaşkına çevirecek düzeydeki sıkılganlığı ve kendini küçümsemesi geçti. Fakat bu gözlenebilir sonuçlar olmadan da tatmin olabilirdim. Bunu itiraf ederken ürküyorum. Çünkü profesyonel kariyerimin büyük bir bölümünü psikoterapi sonuçlarının zahmetli, niceliksel incelemesine adadım. Kabul etmesi zor bir paradoks. Reddetmekse daha da zor. Psikoterapi sanatının benim için iki anlamı var. Terapinin uygulanmasının bilimsel ilkelerden çıkarılmayan sezgisel yetilerin kullanımını gerektirdiği sanat ve objektif analizi aşan kendi gerçeğini yerleştirdiği kasçı anlamında sanat. Gerçek, Ginny ve benim yaşadığım güzelliktir. Birbirimizi tanıdık, birbirimize dokunduk ve kolayca elde edilemeyen mükemmel anlar paylaştık. 1 Mart 1974. Ginny'nin son sözü. Carl ve ben 8 aydır yeni bir eyalette birlikteyiz ve kişisel anlamda pek fazla bağlantımız yok. Dünyam gittikçe küçülüyor. Carl seyahatlere çıkıyor, meslektaşları var. Hayatını evin dışına çıkardı. Ara sıra benzer hassasiyetlerimiz, mizah duygumuz ve akşam yemekleri bizi yan yana getiriyor. Ama birlikte çok uzun zaman geçirdiğimizde bile cansız nesneler gibiyiz. Otel lobisinde yan yana duran kanepe ve koltuk gibi. Carl'ın gününü anlatması ya da bana bir şey vermesi için sorgulanması gerekiyor. Hatta harika hatasını bile sakladım. Günün uzun hikayeleri. Ve benim konuşmalarım hiçbir yerden çıkmak zorundaydı. Çünkü günün içinde hiçbir yere gitmiyorum. Korkuyorum. Carl'ın kafamın içindeki klostrofobiyi ve gerginliği sezeceğinden eminim. Gittikçe daralan sınırlarımı kabul ediyordum. Ama kendimi o kadar gereksiz hissediyorum ki sanki hayatımın bir parçasını tekrar tekrar yaşıyorum, ötesine geçemiyordum. Erkeğimi zayıf bir biçimde de olsa seviyor ama ilgisizliğimize feda ediyordum onu. Hala bir işim yok, sadece serbest yazarlık var. Disiplinim yalnızca mevsimsel, hava sıcak ve güzel olduğunda çocuksu bir varlığa dönüyordum. Günler çok çabuk eskidi ve sonra uzun ve korkunç olmaya başladı. Katılaşmış bir hayalci olarak minyatür bir hayat yaşıyor ve utanç duyuyordum. Çünkü hayatımın çapı bir misket büyüklüğündeydi. Günler ve gecelerin saatleri bana karşı birikiyordu. Hayattan tiksiniyordum. Önceleri sabahları bir çiftlik çalışanı gibi hızlı ve canlı bir şekilde uyanırdım. Ama son dönemlerde kendi kanımı sağmak ve artık devam etmek zorunda kalmamak hayalini kuruyordum. Sürekli tırmanıyor gibi göründüğüm bu tepe bir duvar halini aldı. Yazma, terk etme, tek başına güçlü bir şekilde yaşama. Yani her zamanki şeyler fantazileriyle isyan ediyordum. Sessizlikten sürekli diyaloglar kuruyordum. Carl'a olan sevgimi kullanıyor ve geceleri o uyurken rüyalarıma sürüklüyordum. Tüm bu süre boyunca gerçek dünyadaki gerçek sesim yok oldu. Carl ve ben flört etmeyi çok çabuk bırakmışa benziyorduk. Hiç beklenti yoktu. Saatin tiktaklarını dinleyerek ya sıkılır ya da gitmeye hazırlanırsınız. Carl ve ben saatin içindeki parçalar gibiydik. Her zaman böyle değildi. Doktor Yalom birbirimiz için cömertlik ve ümit verdi hep. Kaliforniya'dayken Carl bir iş programı ya da maaş çekinin prestiji olmadan hayatta kalmaya çalışıyordu. Sık sık kütüphaneye gidip yazmaya çalıştığını hatırlıyorum. Bir keresinde bir sayfa dolusu amaçla geri döndü ve küçük bir zafer bunları bana okudu. Bana hayatında bir yer vermesiyle ilgili hiçbir amaç yoktu ve sadece birkaç küçük ima vardı. Bu birlikte geçen 2 yıldan sonra böyle. Bu durum beni incitti ve onunla bu konuda konuştum. Birkaç damla gözyaşıyla yıkasam da söylemek istediklerime ihanet etmedim. Onun hayatının bir parçası olmak istiyordum. Sadece birkaç yıllık kira paylaşanı değil. Onunla günden güne değişen bir şey paylaşmak istiyordum. Düşündüğü ve ilgilendiği bir şey. Sadece taşınırken hatırladığı bir eşya torbası değil. O paylaşma anlarını, onu, yazılarını, beni, acımı, yaşadığımız için iyi günlerin önümüzde olduğunu söyledi ve sonra, bilirsiniz ya, ben de o günlerin önümüzde olduğunu düşündüm. Her neyse. Kağıt oynadığımız güzel bir gece vardı önümüzde ve ben kazandım. 11.30 civarında 2. akşam yemeğini yedik, sigara içtik, yoğurt yedik ve müzik dinledik. Uzun bir süre birbirimize dokunduk ve seviştik. Ve ben tepki verdim ve harika hissettim. Ama uzunca bir süre önce bilincin bu tarafında kaldım ve kendimi üzgün hissettim ki bu sözcük hafif kalıyor. Tamamen rahatlayarak ya da unutarak kalıbı asla kıramadım. Ve acı bir şekilde düşündüm. Gülünç ben hep bir şeylerin kenarındayım. Zihnim kesinlikle çok ağırdı ve bedenime izin vermiyordu. Carl'la yaşam ve seks sırasında aklımdan çıkmayan sonsuz yürüyüş bandından inemiyordum. Günler daha da kötüleşti, daha ilgisiz hale geldi. Tek başıma benim yeteneklerimi gerektiren bir hedef ya da amaç için hiç zaman ayırmıyordum. çöldeki bir kertenkele olmayı seçmiş, güneşe yaltaklanıyordum. Ama ben de insan sinirine ve zekasına sahiptim. Başkalarını memnun etmek için düşündüklerimi söylemeyerek ve gitgide solarak yaşıyordum. Gece paniklerim arttı ve sabahları yok olmadı. Zihnim bedenimi paniğe sürüklüyordu. Gün ışığı duygularımı toparlayana kadar çaresiz bir şekilde yatıyordum. Sonra berelenmiş bedenim ayrılabiliyordu. Paniklerin Karl ve benim aramdaki ümit eksikliğinden ve kısa süre sonra terk edileceğimi bilmekten kaynaklandığına eminim. Böyle durumlarda Doktor Yalom'u gözümün önüne getirmeye çalıştıysam bu sadece onu da kendi melodramıma katmak içindi. Karl'ın yargılayıcı tarafı bile kayıtsızlığa dönüştü. Ne aldırmıyordu. Olaylara dayanan konularda Doktor Yalom sayesinde ona cevap verebiliyor, bu şekilde kendimi savunabiliyordum ama duygu talep edemiyordum. Ona geleceğimizi soramıyordum. John Prine'ın dediği gibi, eğer cevabı biliyorsanız o soru gerçekten soru değildir. Korkuyordum. Karl gerginliğimi hissetti ama bende gerginliğe neden olan şey gerçekti. Bir ilişkiye dahil olan tek kişi sizseniz, bütün duyguları siz taşımalısınız. Karl'ın tarafında hiç sezgi yoktu. Aşk şarkıları uyduruyor, davetkar bakışlar gönderiyordum. Bütün gece sokulmalar ve yakında özlemeler. Geceleri o bilinçsizken yakın olabiliyordum. Sanırım Karl'ın kim olduğu konusunda izi kaybettim. Aslında evde takip etmeye değecek izler bırakmıyordu. Hepsi işe yönelikti, vermek yoktu. Eğlence, konuşma, oyunlar ve gizli hassasiyet konusunda Karl'da en az herkes kadar iyiydi. Ama sınırlarını korkunç derecede daraltmıştı. Aslında birkaç yönü tamamen kesip attı ve ben isteklerimin onu etkilemesine, hayatımızı aydınlatmasına izin vermeden ona uydum. Acımasız bir üvey babası olan korunmasız bir çocuk gibiydim. Durum çok gülünçtü. Ona yerimi vermek için ayağa kalkıyordum ama o zaten bir sonraki durakta iniyordu. Sonunda umutsuz bir şekilde kendi sessizliğimi ve birlikte hayatımıza karşı paylaşılan direncimize dayanamayarak "Karl, biz geçinemiyoruz" dedim. Ve o da "Biliyorum, gitmek istiyorum, tükendim" dedi. Ve ertesi geceye kadar gitmişti bile. Karl gitti. Ama hayatımın paramparça olduğu bir gün değil bu. Sadece uzun, haşin bir çığlığın nihayet geri dönen yankısı. Yemek yiyemiyorum ve önümde bekleyen uyku içinde iddiaya girmezdim. Sadece ihtiyaç, bağımlılık ve aygıtları Karl'a karşı duyduğum gerçek sevgi ve hislerden ayırdım. Radyo, TV, kitaplar, onunkiler. Buna ek olarak sessizlik, açgözlülük, kahkaha ve araba sürmeler var. Karl'la ilgili ihtiyaçlar ve mide bulantısıyla karışmayan dürüst duygulara varmaya çalışıyorum. Ve kendi varlığımın mevcut olduğunu hissetmeye çalışıyorum. Karl'ın varlığı hala etrafımda. Adı hala tanıdık geliyor. Çok uzakta değil, yıllar geçmedi. Hala sözlerimi tekrarlıyorum, arzularını ve şüphelerini biliyorum. Karl'ın sadece bir alışkanlık olmadığını biliyorum. Piyano bir alışkanlıktır. Ondan 7 yıl önce vazgeçtim. Gözyaşı yok. Karl'ın ayrılışı bazen bir duygu, bazen bir gerçek. Çoğu zaman herhangi belirli bir gerçekten doğmadan var olan bir üzüntü. Ama birkaç hafta sonra acı dolu durumun mükemmel şekilde algılanması düzeyinde kalamayacağımı fark ettim. Karl geri dönmeyecekti. Bütün varlığımla, ki bunun ne kadar bütün olduğunu biliyoruz, akılsızca bunu dilesem de bu olmayacaktı. Karl'ın benimle alay ettiği rüyalardan uyanıyorum. Hayatımda kaybettiğim gibi rüyalarımda da kaybediyorum onu. Bu üzüntü süreci artık dayanılmaz hale geldi. Eğer bu ürkeklik ve suçlamanın beni bu reddetme noktasına tutmasına izin verirsem, seçecek sadece ölüm arzusu ve ölüm cezası olduğunu biliyordum. Eskiden gülüşümün bulunduğu yer parçalanmış gibi. Yasımın çoğu kendime yönelik ve bunu hak ettim. Yıllarca hareketsiz durup beklemenin geri tepmesi bu. Boş bir mazi, temiz bir hayat. Karl'ın gidişi hayatımın boşluğu ve sıkıntısıyla tamamen saf ve hassas olunamayacak kadar çok bağlantılıydı. Arkadaşlarım ve şans eseri bulduğum, bana yardım edip benimle gülen tanıdıklarım dışında kendimi hep gömülü olarak düşünmüşümdür. Bu yüzden kendimi hep birilerinin çarpacağı yere koymam gerekiyordu ve Karl'ın bir parçası onunla birlikte insanlarla tanışıyordu. dikkatle bir yana atılmış sözler ve zeki fikirlerle yaşayabilirdim. Bu yerimi kaybedersem, akıntıdan sadece birkaç derece saparsam, bir daha kimsenin beni görmeyeceğini, bütün şansımı kaybedeceğimi hissediyordum. Ve aslında şu ana dek hayatımı şansa bıraktım. Korkuyla titredim ve trans hallerimde büyüdüm. Ve eğer şu anda hayat bana uyacaksa dışarı çıkıp yaşamam gerekiyor, beklemem değil. Öyle görünüyor ki bütün yaptığım bir sonraki tesadüfü beklerken enerjimi görüşme kayıtlarına vermek oldu. Tesadüf, arada bir kazanan ama çoğunlukla kaybeden bir at için iyi bir isim. Bütün ruhumu pas verdim. Bir başkasının harekete geçip atış yapmasını izledim. Doktor Yalom'un söyleyebileceği gibi artık harekete geçmeli, dışa dönük hayata devam etmeliyim. Darbelerin hızını kesmek, beni dünyaya ve dünyayı bana tanıtacak araçlar kullanmadığım bir hayat. En basit şeyi yaparken hayallere dalmadığım ve boştaki uçlarımın beni dövmek ve aşağılamak için kullanılmadığı sohbetlere giriştiğim bir hayat. Kimse beynime girip bazı düşünceleri ortaya seremez. Ben hariç hiç kimse. Düşünmek ve benim çok uzun süredir kendiliğinden yaptığım şey, yani endişe etmek arasındaki farkı anladım. Endişelenirken sadece kötü seçenekler üzerinde düşündüm. Düşünmek ilerleyen, genişleyen bir şey. Ben bunu hiç yapmadım. Fantazi kurmak ise natürmort düşünmek, hayalleriniz konusunda hiçbir şey yapmayacağınızı biliyorsunuz. Ben teyitler konusunda bir dahi haline gelirken insanların hayatın pratik yönlüğüyle uğraşmalarına izin vermeye alışıktım. Hiçbir erkek ölüm bizi ayırana dek benim ozmozumla yaşamayı seçmeyecektir. Ben kendimle yaşamalıyım, yoksa orada hiçbir şey olmayacak. Hayır, artık saldırgan bir şekilde ve herhangi bir sihirli ezgi ya da tesadüf olmadan hareket etmeliyim. Ben sadece sıradan biriyim. Hayat zorlaştı. Onu yumuşatacak bir aşk hayatımda yok. Ancak en uzun pembe dizinin standardına göre bile yaz süreci bitti. Ama bazen bunu atlatmamı sağlamaktan çok avunmaya yarayan aptalca şeyler söylediğimde oluyor. Bir daha karlı, gözleri kapalı olarak hiç görmeyeceğim ve sabahları uyurken ona dokunmayacağım. Ama ağlamaya ve karla birlikte geçirdiğim zamanın hatıralarına sokulmaya devam edersem, zirvedeki tadı kaçmış şarkıları tekrar tekrar dinleyen bir ergen gibi olacağım. Karlın bir daha geri gelmeyeceğini fark etmenin son aşamasını geçtim. Ayrıca beynimin etrafını saran yumuşak bulutları da birkaç santim incelttim. Aşağıya doğru akması aylar alacak olan buzul benzeri gözyaşları hala orada ama onları unuttum. Ama çok fazla ağlamıyorum. Bu gözyaşları için artan nostaljiye aldırmamaya çalışıyorum. Artık daha fazla sessizlik var ve çok az gözyaşı öfkeyle çevrili. Acı, seni öğrendim ve seninle daha fazla değerli zamanımı harcamayacağım. Gözyaşları ve kabusların zaferi konusunda çığlıklar atıp söylendiğini duymak Doktor Yalom için ne kadar sinir bozucu olurdu. Artık kendimi acı ve gözyaşlarıyla tanımlamaya çalışmayacağım. Beni insan yapmaları için onlara ihtiyacım yok. Bu döngüye bir daha girmek istemiyorum. Üstelik derinlerde bir yerde umutsuz terk edilmişlik duygularının ötesinde bir adalet duygusu var. Gerçekte Carl ve benim birlikte olmamızı istemiyordum. Dışarı çıkmak istiyor, bu istekle dolup taşıyor ve onun kararını bekliyordum. Ama her zamanki gibi acıma ve korkudan oluşan sersemletici bir durağanlık hali beni içinde bulunduğum durumda tutuyordu. Her gün biraz daha uzun. Aşk her şekilde biraz daha güçlü. Benim gerçek aşkımı özlüyor musun hiç? Seninki gibi bir aşk benim yoluma mutlaka gelecektir. Gariptir ki Carl'ı kaybetmeme Doktor Yalom'la zamanımın bitmesinden daha kolay alıştım. Oysa terapiye gerçekten teslim olmamıştım. Her hafta Doktor Yalom'un ofisine getirdiğim zayıf benliğime tamamen inanmıyordum. Çünkü dışarıda, gerçek dünyada şöyle ya da böyle neşeli, dramatik ve mutlu olabileceğimi biliyordum. Ve birkaç tane uzun süreli harika arkadaşım vardı. Carl'la normal ve hemen hemen normal olan konuşmalar ve günler geçiriyordum. Ama Doktor Yalom'a dokunan parçamdan vazgeçmek istemiyordum. Çünkü orada söylediğim çok az şeyin bile dışarıda yaptığım esprilerden, şakalardan daha derin yankıları ve tınlamaları var gibiydi. Çoğu kez ölüyü oynuyordum ama ölesiye aptal ya da sadece ölü de olsam yine de hayatla ilgili bir neşem, iyimserliğim vardı ve her şeye yeniden başlıyordum. Hiçbir zaman çok fazla acıya izin vermedim. Bazen ofisinde rol yapıyordum. Terapi saatiyle uyum sağlamak için bilerek canlılığımı bastırıyordum. Numaradan kızgın olabilirdim ama hiç öfkeli değildim. Ama kazı yapıp gerçek bir şeye çarpmak istiyordum. Sadece takip edecek bir şey değil, bazı şeyleri başlatabilecek bir şey. Perdeyi kapatacak duygusal bir kaynak. Raporlar da bazen bilerek kasvetli ve ciddi ya da dağınık ve havai oluyordu. Hali hazırda içimde olandan başka bir ifade bilmiyor gibiydim. Kendimi istediği iyileşme sözcüklerine uzanmaya zorlayamıyordum. Sorularına aynı türde cevap verecek klinik ağzım yoktu. Doktor Yalom bana iyileşme ile ilgili soru sorduğunda sessiz kalıyor ya da daha kötüsü sırıtıyordum. Çünkü eski benliğime sığınmanın ne kadar kolay olduğunu biliyordum. Yeni bir şey bulmak istedim. Sinirsel dayanıklılık ve beni kaplayan yanılsamadan başka bir şey. Kendimi savunmadım. Bir bakıma senaryonun başkaları tarafından yazılmasına izin verdim ve ben sonradan takip ettim. Bu arada birçok sufle duyuyor ama sadece birkaç satır söylüyordum. Doktor Yalom'un en fazla tahmin edilebilen sorularından biri, "Bende, Karl'da ya da kendinde en çok neyi beğeniyorsun?" Bu soru neredeyse madalyonun diğer yüzü kadar uzaktı. "Ginny, bende karşı olduğun hiçbir şey yok mu?" Beni gerçeğe çekmeye çalıştığını biliyordum ve sanırım gerçeği de biliyordum. Ama üzerimde bir etkisi olmuyordu. İnsanlara objektif olarak bakmaya dayanamıyorum. Ama onları metaforlarla ezmenin benim için bir sakıncası yok. Benim için uyum sağlayıp kabul etmek yargılamaktan daha kolay. İnsanları anne, baba, psikiyatrist gibi rolleriyle sınırlandırarak uzaklaştırmaktan nefret ediyorum. Her insanın kendi gerekçesi vardır. Sanırım hepsini savunabilirim, hem de kendi hesabıma. Çünkü onları eleştirmek, onlardan nefret etmek daha fazla acı veriyor. Sanırım sizinle kişisel bir şey başardım Doktor Yalom. Siz bunu terapi kurdalesiyle bağlamaya çalıştınız ve açlıktan öldüğümü söylemiş olsam da beni beslediğiniz şey konusunda biraz şüpheci ya da daha kötüsü alaycıydım. Daha az enerji gerektiriyor. Terapide her zaman tamamen uzlaşılmamış bir alanın, bir boşluğun olacağını düşünüyorum. Hedeflerimiz farklıydı. Boş ya da madalyonun diğer yüzünde olmanın, yani canlı ve ilham almış olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezdiniz. Özgür olduğum zamanlar hedefimin hep o sıcaklık, doğruluk ve bilinçaltı köşeler olmaması duygusunu aramak olması gerektiğini fark etmemi sağladı. Doğrudan sorularınıza cevaplar bazen benim cevaplarım gibi değildi. Sorular ve cevaplar hiyerarşisiyle ilgilenmiyordum. Tüm bu sürede gerçekten değişiklik değil ama sizinle olduğu gibi konuşabildiğim, bana sorular sorup beni anlayan, sizin sabrınıza sahip ama benden ayrı olan bir erkekle konuşabilmeyi arıyordum. Doktor Yalom, siz beni hep desteklediniz. Beni alçak dalgalardan kurtarıp akan şeylerin içine bırakmaya çalıştınız. Bazen büyülenmiş bir şekilde sizi izledim. Ama sizin hayalinizden çıktığımda çok az sıkıntı vardı. Şimdi sizi tekrar etrafıma çekiyorum. Tıpkı küçük dalgalar gibi ve alacakaranlığın dinginliğine ve kumun cazibesine kendimi kaptırmadan hareket ettiğim yanılsaması var. Aslında raporlarımda ve konuşmalarımda size gönderdiğim benzetme ve metaforlar hepsi 5 milyar tane ve ben farklı şeyleriz. Sizinle doğrudan konuşana dek onları maske olarak kullanıyorum. Tam anlamıyla acı içinde kalmadım yerde. Belki tamamen knockout olacak cesaretim yoktu. Sadece o anın fantazisini kurabiliyordum. Eğer gerçekten terk edilirsem ne olacağı konusunda size söylediğim onca önsezi ve görüşten sonra belki bütün yapabileceğim ölmek olabilir. Bir ay boyunca mahrem, acı dolu bir hayat yaşadım ama bu sürenin sonunda içimdeki çabuk toparlanan taraf canlanmıştı. Sahip olduğum arkadaşlarımın hala etrafımda olduklarını gördüm. Yok olan tek şey Karl'ın azalan varlığı ve mutsuzluktu. Şu anda hiç kaygının olmadığı bir güne giden yolun yarısındayım. Bana yardım eden kişiler sayesinde araştırma ve yazarlık yaptığım bir iş buldum. Bir kurtuluş değil ama para kazandırıyor. Bu yüzden yapmam gereken ama gücümün yetmediği şeylere ait vaatleri biriktirip durmaktan vazgeçebilirim. Paramı herhangi bir gelecek ya da amaç için kullanmadan harcadım hep. Sağlıklı insanlar uzanıp hayata daha sıkı tutunurlarken benim gibi geri çekilmiş insanlar hayatı daha az tutuyor. Değişmek zorundayım. Almam gereken mesafeyi hissedebiliyorum. Bütün hayatım boyunca bir varlık, bir ruh olamayacağımı fark ederken arkadaşlarım korkuyor. Benden daha çok şey istediklerini söylüyor arkadaşlarım. Bunlar Carl'ın bana verdiği mesajlardan bazıları. Sadece bu kez alışverişte daha fazla sevgi ve verme var. Şüphesiz tüm bu değişiklikler dişlerimi gıcırdatmama neden oluyor. Çünkü mücadele beni dondurarak hareketsiz bırakıyor. Bildirimde bulunan cümleler ve marş müziğinden daha fazlasına ihtiyacım olduğunu biliyorum. Pratik olarak her görev insani bir düzeye çıkarılmalı. En iyi arkadaşlarım dünyamı seçmemi ve işlerle daha kronolojik olarak uğraşmamı ve seçimler yapmamı söylüyorlar. Cinsel olmayan bir hayatı dene. Sadece acı çekmeyi bırakmakla kalmadım. İlk direncime rağmen bir erkekle tanıştım. Geçmişin ne kadar çabuk bittiğini görünce şaşırdım. Benimle ilgileniyor ve beni çekici buluyor. Ve ben de onu çekici buluyorum. Aslında ellerimi onun üzerinden çekemiyorum. Kendimi gerçekten daha çok bir kadın ve daha az bir genç kız gibi hissediyorum artık. Beynim daha az hesaplama yapıyor ve seslere karşı eskiden onu beslediğim yankılar ve hayallere göre daha rahat. İçime bir sıcaklık ve sürekli enerji veren güvene sahibim. Endişe ve korkularım yok oldu. Belki de en azından daha yumuşak ve neşe kaçırıcı olmayan ironiye dönüşmüşlerdir. Her ne olursa olsun, ironi benim yaşadığım iyi günlere oranla hafif kalıyor. Yine de bir yığın problem var. Hayatımın belirli güvenliklere bağlı olduğunu hissediyorum. Kendi yuvam, biraz param, sık sık görmek istediğim yeni arkadaşlarım ve bana bir gölge kadar yakın olan değerli bir kız arkadaşım olması gibi. Ve hala düzensizim. Mutfak masası bütün zemine, bütün odaya yayılıyor. Çoğu zaman hem dolaplardan taşan eşyalar hem de yapılacak şeyler konusunda dağınık hissediyorum kendimi. Belki işler kötüye gidecek. O zaman savaşabilirim. Problemlerden kaçarak ve sessizliğimle size sıkıntı vererek sadece küçüldüm. Hayatımda kişisel bir şey başarmak istiyorum. Her zaman oyunların peşinden gitmeyeceğim. Zihnim görevine sadık bir şekilde size tarif etmeye çalıştığım bir dizi serap yoluyla dünyayı incelemiş gibi durgun. Şimdi beynimi gerçeğe dayalı konular için kurcaladığımda keşke duygusunun %100 kanıt olduğu bir cümlede diretmek yerine söylediklerimin hepsi kusursuz olmasa da daha fazla konuşmaya çalışmış olsaydım diyorum. Ofisinizde zaman içinde gidip gelirken gözlerim birçok yere daldı. Şimdi kesinlikle hissediyorum ki yüzünüzü ve böylece benimkini bulabilir ve açıkça konuşabilir ya da sessiz kalabilirdim. Siz bu sayfalardan anlaşılan sizsiniz. Dünün parçalanmışlığı yamalandı. Acım bitimsiz ama mutluluğum da öyle. Ofisinizde şakaları parmaklarımın arasındaki tesbih taneleri gibi diziyordum. Arkadaşlığınız her zaman doğal ve verici olan beni mutlu ediyordu fakat diğer insanlar gibi yaşamaktan korkuyordum. Bir terapistin ofisini istemedim gerçekte, bir yuva istedim. Sizi de kış uykuma ve çaresiz dinginliğime doğru çekmeye çalıştım. Sadece baş sallama ya da hayal kuruyormuş gibi yapmama izin vermediniz. Sizin sanatınız başarılı olduğunda ikimize de hayat verdiniz. Ben kıvrılıp kapandıkça siz beni açtınız. 1 Mart 1974. Kitabın sonu. 24 Kasım 2001. Sayfa 319.